Ayrım 22.
Tüm toplumsal siyasal katılım odaklarının ezilmesine, sendikaların daha da etkisizleştirilmesine, bilimsel entelektüel faaliyetlerin cezalandırılmasına, anayasa da dahil hemen tüm önemli yasaların değiştirilip antidemokrat bir kurumsal çerçeve oluşturulmasına, devletin baskı aygıtının daha da güçlendirilmesine gerek kalmazdı. Zaten o dönemde Türkiye'de sıkı yönetim geçerliydi. Anarşinin önlenmemesi için de hiçbir neden yoktu. Anarşinin daha önce neden önlenemediği, 12 Eylül'den sonra nasıl önlendiğinin tartışmasına burada girmeyeceğiz. Artık isteyen herkes anarşinin nasıl ve neden tırmandırıldığı, neden önlenmediği, 12 Eylül'le nasıl önlendiği ve benzeri konusunda yeteri kadar bilgi sahibidir. 12 Eylül'le gelen devlet terör rejiminin belli başlı iki amacı vardı. Birincisi Türkiye'ye yeni bir sermaye birikimi modelini kabul ettirmek, bunun için gerekli düzenlemeyi yapmak. İkincisi de Türkiye'yi emperyalizmin Orta Doğu'daki çıkarlarının korunması amacıyla alt emperyalist role hazırlamak. 13 Eylül 1980 tarihli New York Times'da bir NATO üyesi olan Türkiye Doğu Akdeniz'deki Amerikan menfaatleri açısından stratejik bir konumda bulunuyor deniyordu. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi heyeti, Narkotik Özel Komite Başkanı Charles Rangel, Türkiye sadece müttefik olarak değil bölgede liderliğini desteklediğimiz bir ülkedir diyordu. İşte yukarıda sözünü ettiğimiz iki temel amacın gerçekleştirilmesi için devlet terör rejimi gündeme geldi. Bölgedeki emperyalist çıkarların ve Türk egemen sınıflarının çıkarlarının güvence altına alınması, önce siyasal nitelikteki krizin aşılmasını gerektiriyordu. Türkiye'de 1960'lardan beri geçerli sermaye birikim modelinin yerine yeni bir birikim modelinin konabilmesi için mevcut güç dengelerinin değiştirilmesi, yeni bir sınıf ittifakının oluşturulması gerekiyordu. Fakat bu aşamada belirli hedefleri gerçekleştirmek amacıyla iktidara el koyan askeri junta önemli bir sorunla karşılaşmıştı. Bu geleneksel rejimi ideoloji olan Atatürkçülüğün yeniden tanımlanması formüle edilmesiydi. Artık koşullar 1930'lardan beri geçerli olan resmi ideolojinin yeni versiyonunun oluşturulmasını gerektiriyordu. Yapılacak iş yeni koşulların gerektirdiği yerli burjuvazinin ve emperyalizmin çıkarlarına gelecek bir Atatürkçülük versiyonunun üretilmesiydi. Bu da geleneksel olarak geçerli kılınmış resmi ideoloji olan Atatürkçülüğün kısmen de olsa dışlanmasını gerektiriyordu. Bu yüzden askeri junta geleneksel olarak resmi ideolojinin Atatürkçülük üretilip yayıldığı kurumları TTK, TDK, TİTE ve benzeri yeniden biçimlendirdi. Bu kurumlardaki etkin kişiler tasfiye edildi. Eğitim kurumları ve üniversiteler yeni bir düzenlemeye tabi tutuldu. YÖK'e hakim olan zihniyet ve kişilerin niteliği hatırlanırsa bu konuda neyin amaçlandığı daha iyi anlaşılır. Elbette junta böylesi bir manipülasyona girişirken Atatürkçülükten de çok söz edilecekti. Kimi radikal Atatürkçülerin ileri sürdüğü gibi juntanın amacı Atatürkçülüğü tasfiye etmek değildi. Amaç yeni durumun gerektirdiği, yeni koşullara cevap verecek bir Atatürkçülük, resmi ideoloji oluşturmaktı. Resmi ideoloji olan Atatürkçülüğün yeni bir versiyonunun gündeme getirilmiş olmasının bize göre belli başlı üç nedeni vardı. Birincisi, Atatürkçülüğün geleneksel yorumunda sola karşı tavır çok net değildi. Sınır kalın çizgilerle ayrılmamıştı. 12 Eylül askeri rejimi bir kere bu kalın çizgiyi çizmek için Atatürkçülüğün yeni bir yorumuna ihtiyaç duyuyordu. İkincisi, radikal İslam'ın güçlendiği koşullarda dine karşı geleneksel yaklaşımın da nüans edilmesi gerekliydi. Zira dini hem sol harekete hem radikal İslamcı harekete karşı kullanmak, Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği devlet kontrolündeki İslam'ın iktidarda olduğu ülkelerle sıcak ilişkiler kurabilmek için din üzerindeki baskının daha da yumuşatılması gerekiyordu. Geleneksel yaklaşım geçerliyken yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek mümkün görünmüyordu. Bu aşamada uyduruk Türk-İslam sentezi yaması devreye sokuldu. Aslında Türk-İslam sentezi bir paravan işlevi görüyordu. Irkçı faşist eğilimli unsurlar, oportunist dinciler ve bunlar tarafından kullanılabilen renksizler için Türk-İslam sentezi gerçek kimliklerini gizlemenin bir aracıydı. Resmi ideolojinin yeni bir versiyonunun gündeme gelmesinin üçüncü nedeni, devlet aygıtı içindeki bağımsızlık yanlısı, anti-emperyalist, kalkınmacı ideolojiye bağlı unsurları tasfiye etmekti. Zira 1980'de gündeme gelen birikim modelinde kalkınmacı bürokrasiye yer yoktu. Junta lideri Kenan Evren, bir taraftan geleneksel resmi ideolojinin, Atatürkçülük, üretildiği kurumları tasfiye eder, üniversitelere yeni biçim verirken, diğer yandan da meydanlarda Kur'an'dan ayetler okuyordu. Bununla ikili bir hedef söz konusuydu. Birincisi İslam'a yumuşak bakıldığı imajını yaratarak devlet kontrolündeki İslam'a göz kırpmak ve Orta Doğu'da da devlet kontrolündeki İslam'ın iktidarda olduğu gerici rejimlere hoş görünmek. Onlara hoş görünmek ABD'yi hoş görünmekle özdeşti. İkincisi de radikal İslamcı akımın Türkiye'de etkinlik sağlamasını önlemek. Elbette bu tip yaklaşımlar Türk generallerinin bir buluşu değildi. Amerikalı askeri stratejist Barry Rubin, İslam'ın yükselen sesinin bölgede komünizme karşı yürütülecek strateji içinde kullanılmasının yolları araştırılmalıdır diyordu. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batılılar, radikal İslamcı hareketin güçlenmesinden rahatsızdılar. İslamiyet'in bölgede istikrarı tehlikeli biçimde tehdidi Türkiye'nin önemini ortaya çıkarıyor deniyordu. Başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri uzmanlarca önerilen komünizmin yayılmasına karşı bir yeşil kuşak doktrini, İslam radikalizminin güçlenmeye başlamasıyla devlet kontrolündeki İslam'ın radikal İslami harekete karşı da kullanma biçimini alacaktı. Cunta'nın rabıta örgütüyle bağlantıları, İslam bankalarına sağlanan kolaylıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı'na sağlanan kolaylıklar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ayrılan kaynağın birkaç kat arttırılması, İmam Hatip liseleri sayısındaki hızlı artış, liselere zorunlu din dersi konulması ve benzeri, devlet kontrolündeki İslam'ı, fundamentalist, harekete karşı kullanma niyetini de yansıtıyordu. Aynı şekilde Türk İslam sentezinin junta tarafından yeni bir Atatürkçülük yorum içine sokulması da hem geleneksel resmi ideolojiden Atatürkçülük uzaklaşıldığını hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği doğrultusunda devlet kontrolündeki İslam'ın güçlendirilmesi isteğini yansıtıyordu. Nitekim generaller Türk-İslam sentezinden yana göründükleri ölçüde bu onların devlet kontrolündeki İslam'ı güçlendirme tercihine ideolojik destek sağlıyordu. Başta Ziya'nın Pakistan'ı olmak üzere devlet kontrolündeki İslam'a dayanarak iktidarda kalabilen Amerikan kuklası gerici rejimlerle Suudi Arabistan ve benzeri çok sıcak ilişkiler kurulmasının nedenlerinden biri budur. Bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri yanlısı gerici rejimlerle generaller Türkiye'si arasındaki ilişkiler 12 Eylül'den sonra pek samimi bir döneme girmişti. Ziya Kenan Evren için sevgisi ve samimiyetiyle kalbimi fethetti derken ilişkilerin sıcaklığını anlatmak istiyordu. Elbette Latince deyimdeki gibi ortak yanları vardı. 12 Eylül ile birlikte Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri yörüngesine iyice girdi. Emperyalizmin bölgedeki çıkarlarının bekçiliğini alt emperyalist bir işleve aday olduğunu açıkça ortaya koydu. Meksika borç krizinden sonra Batılıların az gelişmiş ülkelere yeni krediler vermekten kaçınırken Türkiye'ye yaklaşık 30 milyar dolar borç vermeleri bu yüzdendir. Yerli ve yabancı sermaye çevreleriyle sıkı ilişkiler kurmayı başarmış NATO ile ilişkilerden sorumlu General Haydar Saltık'ın Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine getirilmesi de bir tesadüf değildir. Türk-Amerikan ilişkileri Bağdat Paktı'ndan bu yana en sıcak dönemini yaşıyordu. Washington'ın keseri hep kendilerine dönük vuran aşırı milliyetçi politikacılar dediği Ecevit ve Demirel gitmiş, şimdi sorunlara bir dünya lideri gibi bakan General E. Haig'in arkadaşı Kenan Evren gelmişti. Artık Türkiye İran'dan boşalan rolü üstlenebilirdi. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Nixon, Kenan Evren'in bölgede sadece kendi ülkesinin menfaatlerine önem veren bir menfaatperest olmadığını söylüyordu. Parlamenter demokratik ortam söz konusuyken Türkiye'nin bu ölçüde Amerika Birleşik Devletleri yörüngesine girmesi, emperyalizme NATO anlaşması dışında ekstra olanaklar sunması, kolaylıklar sağlaması mümkün olmazdı. Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönmesine razı olunması, Muş ve Batman'da Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni üsler verilmesi, Türk-ABD Yüksek Savunma Konseyi, Çevik Kuvvet Projesi'ne Türkiye'nin dahil edilmesi, Orta Doğu'da bir kriz halinde Türkiye'nin üsleri 24-48 saat süreyle Evren tarafından ABD'nin kullanımına izin sözü verilmesi ve benzeri ancak başına buyruk bir askeri diktatörlük geçerliyken mümkün olabilirdi. İşte Türkiye'nin siyasal krizi aşması, Batılıların istekleri doğrultusunda yeni bir sermaye birikimi modelinin benimsetilmesi ve ülkenin emperyalist hegemonyaya daha fazla sokulması için devlet terör rejimi gündeme getiriliyordu. Devlet terör rejimiyle sermaye örgütleri hariç, TÜSİAD ve benzeri, tüm demokratik odaklar etkisizleştirilerek devlet aygıtı yeni baştan düzenlenerek baskıcı bir yapının kalıcılığı sağlanacaktı. Junta geri çekildikten sonra da makinenin aynı biçimde işlemesi ve aynı yönde yol alması için uygun bir hukuki ideolojik kuramsal çerçeve oluşturulmuştu. 1. Yeni sermaye birikim modeli. 1970'li yılların ilk yarısından beri sürüp gelen kapitalizmin yapısal krizi emperyalist odakları yeni arayışlara itmişti. Bu arada uluslararası sermayenin yeni tercihlerini meşrulaştırıp kabullendirmeye yarayacak teoriler ve politikalar da gündeme gelmişti. Her yapısal kriz döneminde olduğu gibi sermaye için kaynak sorunu yine gündemdeydi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Keynesçi ekonomi politikaların ve refah devleti uygulamalarının sonucunda sosyal amaçlı devlet harcamaları artmış, bu yönelişte sosyalizm korkusunun da rolü vardır. Sendikaların baskısıyla da hem reel ücretler yükselmiş hem de çalışma süreleri kısalmıştı. Bu arada üretken olmayan alanlar genişlemiş, silahlanma harcamaları büyük rakamlara yükselmişti. Doğal olarak sermayenin karlılık oranları da gerilemişti. Sermaye her zaman olduğu gibi kaynak sorununu çözmek üzere harekete geçmişti. Bunun da yolu reel ücretleri düşürmekten, başka bir ifadeyle sömürü oranını yükseltmekten geçiyordu. Bu amaçla emek sermaye dengelerini sermayenin lehine olarak daha da bozmak, devlet aracılığıyla gerçekleşen yeniden bölüşüm kanallarını tıkamak, kısaca sermaye için yeni bir rasyonalizasyon sürecini başlatmak gerekiyordu. Bir önceki yapısal kriz döneminde 1914-1940-47-48 reel ücretlerin düşürülmesi için faşizm, nazizm, New Deal, savaş ve benzeri devreye sokulmuştu. Yeni durumda da sermayenin sömürü oranlarını tekrar yükseltebilmesi sendikaları etkisizleştirmekten geçerdi. Ancak bu sayede işçi sınıfı bulunduğu mevzilerin gerisine atılabilirdi. Öte yandan sosyal amaçlı refah devleti harcamaları kısmak için de işçi örgütlerinin etkisizleştirilmesi gerekiyordu. Sermaye sendikalara ve demokratik kuruluşlara ve sosyal amaçlı devlet harcamalarına, sağlık, eğitim, sosyal, güvenlik, kültür ve benzeri, saldırıya geçerken bu saldırıyı bilimsel, akademik argümanlarla desteklemek durumundaydı. İşte piyasa mekanizmasının, pazarın, görünmez elin, müteşebbisin, serbest ticaretin, mukayeseli üstünlükler teorisine dayalı uzmanlaşmanın ve benzeri erdemlerini yücelten teoriler böyle bir ortamda yeniden hortlatıldı. Bu teoriler tüm kötülüklerin ekonomiye aşırıya vardırılan devlet müdahalelerinden kaynaklandığını göstermek için harekete geçirilmişti. Reagan'cı teorisyen Gilder sadece müteşebbislerin dünyanın büyük kanunlarını ve Tanrı'nın emirlerini bildiklerini, bu sayede fani dünyadaki hayatı idame ettirebildiklerini söyleyecek kadar işi ileriye götürmüştü. Başta monetarizm olmak üzere kriz koşullarında emperyalizmin imdadına yetişen söz konusu teoriler aslında yeni ve orijinal değildiler. Yeni hakikatler keşfetmeleri de söz konusu değildi. Sanayi kapitalizminin ortaya çıktığı ilk dönemlerden beri gerektiğinde yeni ambalajlarla piyasaya sürülen bilinen eski şeylerdi. Söz konusu teorik yaklaşımların etkinliği yeni ve orijinal olmalarından değil, yapısal kriz koşullarında sermayenin ihtiyacına cevap veriyor olmalarındandır. Monetarizm, arz yönlü iktisat, yeni klasikler gibi değişik versiyonlar olarak ortaya çıkan bu teorik yaklaşımların sermayenin saldırılarını meşrulaştırmak gibi bir amacı vardı. Asıl amaçlanan apolitik bir toplum, baskıcı gücü artmış ama sosyal amaçlı harcamalardan elini çekmiş, kaynakları sermayeye kanalize edecek biçimde yeniden yapılandırılmış bir devletti. Bu hedeflere ulaşmanın ön koşulu da işçi örgütlerini etkisizleştirmekten geçiyordu. Yeni sağ ya da yeni muhafazakar denilen yaklaşımlara göre işçilerin sendika ve konfederasyonlar biçiminde örgütlü olmaları emek piyasasında bir tekel oluşturmalarına neden oluyor, bu da pazarın serbest işlemesini engelliyordu. 200 kadar çok uluslu şirketin dünya üretimine ve ticaretine büyük ölçüde egemen olduğu genç kapitalizm çağında tekel olarak sendika ve konfederasyonların görülmesi ilginçtir. Ne var ki yüzyılı aşkın bir sendikal pratiğe ve geleneğe sahip batının sanayileşmiş ülkelerindeki işçi örgütlerini sermayenin istekleri doğrultusunda etkisizleştirmek kolay değildi. Sendikalar ve demokratik güçler bulundukları mevzilerin gerisine hatır sayılır bir şekilde atılmadıkça sosyal amaçlı harcamalarda büyük kısıntılar yapmak kolay değildi. Gerçi ekonomik kriz sorunu olarak ücretleri aşındırıyordu ama bu sermayenin ihtiyacı olanın gerisindeydi. Böyle bir ortamda sermayenin yeni sömürge statüsündeki az gelişmiş ülkelere dönük beklentileri yeniden gözden geçirilebilirdi. Onlara yönelik de teori gerekiyordu. Bilimsellik ve evrensellik safsatası ile emperyalist merkezlerde üretilen teorik yaklaşımlar az gelişmiş ülkelere ihraç ediliyor. Bu yolda emperyalizmin bu ülkelere dönük politikaları sözde bilimsel argümanlarla meşrulaştırılıyor. Bizimki gibi yeni sömürge ülkelerin bilim adamlarına da bu yaklaşımları ithal etmek düşüyor. Sözünü ettiğimiz koşullarda yeni sömürgeler içinde teoriler oluşturuldu. Bu teorilerle amaçlanan bu sonuncu ülkelere yeni bir sermaye birikimi modelini kabul ettirmekti. Böylece yoksullardan zenginlere doğru kaynak akışı daha da hızlandırılıp yoğunlaştırılabilirdi. IMF, Dünya Bankası, AİD ve bunun gibi kuruluşlar çerçevesinde oluşturulup az gelişmiş ülkelere empoze edilen ekonomik politikaların teorik geri planını serbest piyasa ekonomisinin erdemleri oluşturuyordu. Monetarist karşı devrimin önde gelen teorisyenlerinden Nobel ödülü sahibi Milton Friedman, Playboy'la bir söyleşide 1973, "Benim önerilerim kısa vadede ekonomik refahımızı artırıcı sonuçlar doğurabilir. Ama bunlar ikincil önemli amaçlardır. Asıl sorun kişisel özgürlüklerin korunmasıdır," diyordu. Kişi özgürlüklerine bu ölçüde tutkun olan Chicago çocuklarının, Latin Amerika'nın en kanlı diktatörlerine ekonomik danışmanlık yaptıkları herkesçe biliniyor. Az gelişmiş ülkelere ihraç edilen teorik buluşlarla asıl amaçlanan ekonomiye devlet müdahalelerinin kaldırılmasıydı. Bu nedenle müdahaleciliğin zararları sergileniyordu. devlet müdahalelerinin kaynakların rasyonel olmayan kullanımına olanak verdiği içe dönük, ithal ikameci modelin büyük ısraflara neden olduğu, sonuçta da kalkınmayı olumsuz yönde etkilediği, ithal yasakların kaldırılması gerektiği, dış ticarete konan kısıtlamaların kaldırılması, faizlere müdahale edilmemesi, faizlere müdahalenin finans sisteminin gelişmesini engellediği, sermayenin hareketini engelleyen tüm kısıtlamaların son analizde ekonomik gelişmeyi olumsuz yönde etkilediği ve bunun gibi görüşleri içeriyordu. Korumacılığın ithal yasaklarının bir bütün olarak ekonomiye yapılan müdahalelerin israflara ve haksız kazançlara neden olduğu doğrudur. Ama yeni muhafazakar saldırının asıl amacı ithal ikameci büyüme modeli yerine dışa dönük modeli kabullendirmekti. Yeni sömürge ülkelerin dışa dönük büyüme modeli benimsemeleri emperyalizmin çıkarlarına uygun düşüyordu ve kriz koşullarında kaynak transferini derinleştirecek bir modeldi. Belirli gelişmişlik düzeyindeki tüm az gelişmiş ülkelere dışa dönük model önermek, teorik planda sakat olduğu gibi pratikte de olanaksızdır. Dışa dönük model benimseyerek krizin daha da daralttığı batı pazarından çok sayıda ülkenin pay alma yarışına girmesi, ihraç ürünleri fiyatlarını daha da düşürecekti. Zaten kimi temel malların fiyatları 1930'lardaki seviyeye inmişti. Bunun anlamı az gelişmiş ülkeleri birbirine karşı kışkırtmak, onların emekçilerini birbirleriyle kıyasıya rekabete sokmaktı. Dünya ticaretinin daraldığı, korumacılığın yoğunlaştığı, bu arada tarife dışı uygulamaların, koşullarda dışa açılmanın tüm ülkelere önerilmesi, Batı sermayesinin çıkarlarına uygun düşüyordu. Böylece hem ücret maliyetlerini hem de sonuç üretim maliyetlerini düşük tutmaları mümkün olabilirdi. 1978-1982 aralığında ticaret hadleri yılda ortalama %12 oranında az gelişmiş ülkeler aleyhine olmak üzere bozulmuştu. Lome Konvansiyonu'na dahil Afrika ülkeleri 1980-87 arasında ham madde fiyatlarındaki dalgalanma yüzünden 147 milyar dolar kayba uğramışlardı. Söz konusu ülkelerin toplam dış borçlarının 1987'de 120 milyar dolar olduğu hatırlanırsa uğranılan kaybın önemi daha iyi anlaşılır. Dışa dönük model önerilmesinin ikinci nedeni, ithal kısıtlamalarının ve yasaklarının kaldırılmasını sağlamak, sanayileşmiş ülkelerin ihracatına konan engelleri aşmaktı. 1970'lerde borç verilen ülkelerin geri ödeme güçlerini dikkate almadan açılan krediler, uluslararası finans sistemini rahatsız eder boyutlara ulaşmıştı. Böylece hem uluslararası sermayenin hareket alanı daha da genişleyebilir, hem de çok uluslu bankalar etkinlik alanlarını genişletebilirlerdi. IMF, Dünya Bankası, OECD ve diğerleri tarafından belirli gelişmişlik düzeyindeki ülkelere önerilen dışa açılma politikaları, sürekli devalüasyon, ihracatın teşviki, bütçe açıklarının kapatılması, borçların düzenli ödenmesi amacıyla ihracat fazlası verilmesi, reel ücretlerin düşürülmesi, kamu personelinin azaltılması, sübvansiyonların kaldırılması, fiyat sistemine ve faizlere müdahale edilmemesi, korumacı önlemlere son verilmesi, sosyal amaçlı harcamaların budanması, kitlerin özelleştirilmesi ve bunun gibi standart önlemleri içeriyordu. Az gelişmiş ülkelere önerilen söz konusu ekonomik politikalarla amaçlananlar a. Çok uluslu şirketlerin etkinlik alanını genişletmek, b. Bankaların yayılmasını kolaylaştırmak, c. Az gelişmiş ülkelerin ihracatını daha da ucuzlatmak, d. Borçların düzenli ödenmesini sağlamaktı. Fakat asıl amaç bu ülkelerin mukayeseli üstünlükler teorisine uyum sağlamaya zorlayarak bilinçli sanayileşme hedefinden uzaklaştırmaktı. Bu politikaların devreye sokulması, geniş toplum kesimlerinin daha da yoksullaştırılması anlamına gelir. Bu yüzden de sınırlı da olsa demokratik bir ortamda uygulama şansı olmayan politikalardır. Söz konusu politikaların uygulanabilmesi, devlet terör rejimiyle askeri diktatörlükler sayesinde mümkün olabilir. İşte Türkiye'de 24 Ocak 1980'de başlatılan ama asıl rengini 12 Eylül devlet terör rejimiyle alan dışa dönük ihracat öncülüğünde büyüme modelini de bu bütünlük içinde kavramak gerekir. Aksi halde yapılan tahliller boşlukta kalmaya mahkumdur. Bundan önceki bölümde 1963-1980 aralığını kapsayan yaklaşık 20 yıllık dönemde Türkiye'de geçerli büyüme modelinin niteliğini kısaca da olsa tartışmaya çalıştık. Bu modelin kavramı kimilerinin hoşuna gitmese de popülist bir renge sahip olduğunda şüphe yoktur. Retorik düzeyde böyle afişe edilmiş bir niyet söz konusu olmasa da modelin bizzatihi kendisi zorunlu olarak popülist bir öze sahiptir. Gerek geçerli sınıf ittifakının niteliği gerekse de büyüme modelinden yararlanan kesimler göz önüne alındığında durumun öyle olduğu görülür. İçe dönük büyüme modeli doğası gereği iç pazarın genişlemesine dönük bir modeldir. Geçerli sınıf ittifakı da sanayi burjuvazisini ön plana çıkaran bir niteliğe sahiptir. Söz edilen dönemde adı konmamış da olsa sanayi burjuvazisi ile kalkınmacı bürokrasi arasında bir ittifak söz konusuydu. Elbette böyle bir sınıf ittifakı sermayenin diğer fraksiyonlarının ticaret, inşaat, müteahhitlik, finans, rantiye dışlandığı anlamına gelmez. Kaynak dağılımından sanayilerin öncelikle yararlandıklarını ifade eder. Söz konusu ittifak geçerliyken kalkınmacı bürokrasi sanayiye kaynak transferinde bulunuyor, sanayi burjuvazisi de dış rekabetten korunmuş bir pazarda çoğunu tüketime dönük mallar üretiyordu. Elbette dış rekabetten korunmuş, iç rekabetin de pek söz konusu olmadığı koşullarda yüksek karlar elde ediliyordu. Kendi dağıtım şebekesine de sahip olan büyük sanayiciler için kar marjları daha büyüyordu. Üretilen malların alıcısı da işçiler, memurlar, köylüler olduğu için hem ücretlere hem de taban fiyatlarına yönelik yumuşak bir yaklaşım geçerliydi. Özellikle işçi yoğunluğu yüksek işletmelerde, 500'ün üstünde işçi çalıştıranlar ve genellikle sigortalı sendikalı kesimlerde ücretler oldukça yüksekti. Dolayısıyla büyüme modeli işçi sınıfının örgütlü kesimlerini de büyük ölçüde tatmin eder nitelikteydi. Kapitalizmin yeni yapısal krizinin etkisiyle Türkiye'de geçerli içe dönük sanayileşme, büyüme modeli daha 1970'li yılların ikinci yarısında tıkanmıştı ama bazı zorlamalarla 1980'e kadar sürdürülebildi. 1980 yılına gelindiğinde bir bütün olarak sermaye çevreleri Batılıların önerisini kabulleneceklerdi. Batılılar IMF, Dünya Bankası, OECD ve benzeri aracılığıyla dışa dönük model öneriyorlardı. 1970'lerin ikinci yarısında Türk sermayesinin etkin çevreleri, sanayiciler, dışa dönük modeli kabullenmeye niyetli görünmüyorlardı. Dış kaynak sorunu çözülebildiği sürece bunda ısrar etmeleri doğaldı. Ne ki 1980 yılına gelindiğinde Türk sermayesinin tüm fraksiyonları dışa dönük modeli kabulleneceklerdi. IMF yetkilisi Strack'ın avukat yetiştireceğinizi üniversitelerde tüccar yetiştirin sözü artık dikkate alınacaktı. Strack'ın asıl söylemek istediği avukat değildi elbette. İddialı sanayileşme tercihinden vazgeçin demek istiyordu. Dışa dönük model benimsendiği sürece voluntarist sanayileşme hedefi dışlanıyordu. Bilindiği üzere dışa dönük model IMF, Dünya Bankası ve benzerinin önerdiği biçimiyle mukayeseli üstünlükler teorisine mevcut uluslararası iş bölümü ve uzmanlaşmaya uyum sağlamayı amaçlar. 1980 sonrası Türkiye'de artık sanayici kesimin değil, ticaret, finans, inşaat, rantiye sermayesinin ön plana çıktığı bir sınıf ittifakı geçerliydi. Tarımın da ciddiye alınmadığı 1980 sonrası üretken sektörlerin dışlandığı, sermayenin kısır, üretken olmayan kesimlerin üstünlük sağladığı bir süreç anlamına geliyordu. Bu aşamada kendisini sınıf ittifakında ikinci, üçüncü sınıf bir konuma iten yeni birikim modeline sanayici kesimin nasıl olup da tepki göstermediği sorusu akla gelir.